Ayrım 35.
Milleti gözüne kestirip sordu. İspanyol musun? Hepsi bastılar kahkahayı. O günden sonra milletin adı Pepe kaldı. Ama Vayer gençliğin ne demek olduğunu unutmamıştı. Pepe ile Mari'nin bakıştığını görünce yemek biter bitmez. Sizinle biraz daha otururuz dedi kahya kadına. Ama konuklarımız yorgun. Onları benim yatak odama götürün. Ben bu gece çalışma odasında yatacağım. Şampanya Mari'nin başını döndürmüştü. Nedenini bilmiyordu ama çok neşeliydi. Kahya kadın gittikten sonra deli gibi gülmeye başladı. Yatağa bak. Hiç böyle yatakta yattın mı? Bak bak, bir melek. Hayır, bir aşk perisi. Aynı şey, bunun da kanatları var. Ne garip, yatak değil taht bu. Kendimi İngiliz kraliçesi sanacağım. Bana kalırsa bu yatak daha çok bir katafalka andırıyor. Mari gülmüyordu artık. Biliyor musun, bu doktor beni korkuttu. Cam gibi gözleri var. Sonra konuşmuyor, gıcırdıyor sanki. Mavi sakala benzeteceğim neredeyse. Korkacak şey yok. Jack söyledikten sonra tamamdır. Rahat uyuyabiliriz. Jack her şeyi anlıyor. Savaştan önce mutlaka Humanity'de çalışmıştır. Onun kadar zeki birini görmedim. Bir de belki Lejean. Onu yakaladıklarına öyle yanıyorum ki. Almanlar gelmeden önce cezaevini boşalttılar. Eğer güneye geçebildiyse Fransızların arasındadır. Daha iyi. Hadi canım sen de. Onlar da Fransız mı? Raymond'u Almanlara teslim ettiler. SOL işbirlikçilerin kuruluşu. Den mi yoksa Gestapo'dan mı daha çok nefret ediyorum bilmem. Doryo'yu öldürmemi isteseler mutlu olurdum. Şeyler de fena değil tabii. Antoine'a yaptılar biliyor musun? Bize iki satır yollamayı başardı. 4 gün işkence etmişler. Şeyler ütüyle yakmış her yanını. Bu işin bugün hallolacağını sanıyordum ama evinden çıkmadı. Köpeğin ailesi de var. 4 günü yakınlarıyla geçiriyor. Noel'i, yeni yılı, karısının doğum gününü ve kutsal cumayı. Deveye bak sen. Bugün içkiyi fazla kaçırıp yarın evden çıkmamasından korkuyordum. Ama Jack onun her şeyi kronometre gibi ayarlıdır dedi. Odaya girdiklerinde Mari pabuçlarını çıkarmış ve soyunmuştu. Şimdi yarı çıplak, ince bacaklarını altına almış, küçücük bir çocuk gibi koca yatağın içinde oturuyordu. Aklı fikri ertesi gündeydi. Pepe şendi, canlıydı. Kısmete bak sen, buluşabileceğimiz aklıma bile gelmiyordu. Her şeyi yaparacak. Önce yılbaşını arkadaşlarla birlikte geçirmek isteyip istemediğimi sordu. Sonra da dinlensen iyi edersin dedi. Dinlenme yeri de burasıydı. Seninle birlikte dinlenecektik. Kısmet diye buna derler. Neyse ki doktor bizi rahat bıraktı. Mari, şimdi gerçekten birbirimizin yeni yılını kutlayabiliriz. Dur canım, öyle değil. Bırak da seni öpeyim. Her şeyi unuttular. Birden çok uzaklardan gelircesine Mari'nin sesini duydu. Janot, kapıyı kilitledin mi? Korkuyorum. Mavi sakal gelebilir. Genç adam bir kahkaha attı ve yeniden sevgilisini öpmeye koyuldu. Hiç bu kadar rahat etmemiştim. Mari, ışığı yak. Yanında. Ne olursun seni görmek istiyorum. Gülerek baktı Mari'nin yüzüne. Ne kadar da güzeldi. Gündüz belli olmuyor. Ama şimdi ne kadar da tatlı, akıl almaz bir çift göz, hem parıltılı hem de puslu. Korkunç bir masala mutlu son bulmaya çalışan çocuklar gibi geleceği düşünüyor, yan yana bronz aşk perilerinin altında uzanmış, alçak sesle mutluluklarını dile getiriyorlardı. Her şey yoluna girecek diye mırıldanıyordu Pepe. Bu yıl işlerini bitireceğiz, eminim bundan. Rusların neler yaptığının farkında değilsin. Jack, 200 kilometre ilerlediklerini söyledi. Buradan Lille kadar. Düşünsene. Başlarında büyük komutanlar var. Tabii yenecekler Almanları. Sonra generalleri de genç. Bizimkilerin hepsi bu doktor gibi. Hatırlıyor musun? Sana Vlakov'un sözünü etmiştim. Hani şu fabrikamıza gelen. Her şeyi anlıyor. Şu sıra general olması gerekiyor. Ruslar Almanları her yerden atacaklar. Bunda şaşıracak şey yok. Ne büyük şenlik. Düşünebiliyor musun? Jano, beraber olacağımızdan emin misin? Hem de nasıl? Deniz kıyısına gideceğiz. Sen de hiç görmedin denizi. Anam Britanya'ya gitmişti. Anlatılır gibi değil diyordu. Sudan başka şey görülmüyormuş. Dalgalar ev kadar yükselmiş. İstersen Marsilya'ya gideriz. Marsilyalılar çok neşelidir. 10 tane kent gezebiliriz. Tabii ikimiz. Yazın tatil yaparız. Sabah erkenden kalkmak gerekmez. Kahveni yatağına getiririm. Kahvemizi içer, kaparız kepenkleri. Yeniden gece olur. Yeniden öpüşürüz. Bütün yıl boyunca öpebilirim seni. Düşünebiliyor musun? Birden Mary, Jeanne'ın söylediklerini hatırladı. Tam 4 gün işkence etmişler. Gözyaşlarını tutmaya çalışıp onu öptü, öptü. Sanki varlığının bütün zerreleriyle vedalaşırcasına öptü. Jeanne, Jeanne'cığım benim. Bir kere daha unuttu her şeyi. Mutluydu, gülüyordu. Sevdiğinin yanındaydı. Jeanne onu öpüyordu. Bir kahkaha attı. Bir de burada rahat uyuyabileceğimizi söylüyordun. Geç uyandılar. Doktor Vaher çıkmıştı. Kahya kadın kahve verdi. Vedalaştılar. Birden Mary bağırdı. Tarağımı unuttum. Pepe peşinden gitti. Mary'nin başkalarına görünmeden vedalaşmak istediğini anlamıştı. Genç kız Jeanne'nin boynuna sarıldı. Bir türlü ayrılamıyordu ondan. Hoşça kal Mary. Yakında görüşürüz. Yollar ıssızdı. Geç saatlere kadar eğlenen Parisliler uyuyorlardı. Pepe bir arkadaşına uğrayıp kestirdi. 7'de tabanca getireceklerdi. Üzerinde taşıması tehlikeliydi. 2 saat var. Planını bir kere daha gözden geçirdi. Kömür deposuna kadar koşacak, duvarı aşıp öte yana geçecekti. Duvarın ötesi Dauphine sokağıydı. Kalabalık olurdu, kaçması kolaydı. Korkmuyordu. Mutlaka çözülmesi gereken bir bilmece gibi düşünüyordu geleceği. Saat 7'yi biraz geçe lokantanın kapısını açtı. Gününü iyi seçmişlerdi gerçekten. Dipte telefonun yanında bir tek masa doluydu. Şişko bir herifle 2 kadın. Aktördü herhalde. Komik bir yüzü vardı. Küçük bir lokantaydı burası. 8 masayla bir tezgah. Bir Alman'ın burayı keşfedişine hayret etmemek elde değildi. Parisliler bile Jeanne'ın yerini pek bilmiyorlardı. Birkaç ay sonra Chapon Dore kadar meşhur olacaktı. Şimdilik hafta arası epey insan geliyordu ama yer vardı her zaman. Yeni yılın ilk günü bomboştu işte. Şeyler görünürde yoktu. Pepe hiç kuşkulanmadı. Alman'ın 7:30'da geleceğini biliyordu. Her şeyi kronometre gibi ayarlıdır. Küçük, kurnaz gözlü, dudağından sarkan izmaritiyle patron Pepe'ye kuşkulu gözle baktı. Bu herif de ne istiyordu acaba? Ismarlar, yiyip içtikten sonra çok pahalı der, hesabı ödemeye yanaşmazdı böyleleri. Belki de burayı ucuz bir meyhane sanmıştır. Dışarı atıp atmayacağını düşünerek Pepe'nin yanına yaklaştı. Ama Pepe işini biliyordu. Trendeydim. Gecemin canına okundu. Ben de yeni yılı bugün kutlamaya niyetlendim. Kayınbiraderim burayı sağlık verdi. Jeanne'ın yeri bir tanedir dedi. Herhalde kendisini tanırsınız. Bay Duval. Credilion'dan. Hatırladınız mı? Geniş omuzlu, kır saçlı. Hep sizde şambertin içer. Patron geniş omuzlu, kır saçlı müşteriyi hatırlamamıştı ama hemen yumuşadı. Benim müşterilerim hep kibar insanlardır. Ne istersiniz? Bilmem, siz ne dersiniz? Pepe yağlı et parçalarını güçlükle yutuyordu ama büyük bir iştahla yermiş gibi yapıyor, şarabını yudumladıkça dilini damağında şaklatıyordu. Patrona, bu şambertine aldığınız paraya helal olsun dedi. Sonunda bir motor sesi duyuldu. Pepe, Şeller'in 9'da gelmesini söyleyerek şoförünü savacağını biliyordu. Uzun boylu, zayıf, sol yanağında yara izi, tam Jack'ın sözünü ettiği tip. Şeller'in yanında bir Fransız karısı vardı. Koluna asılıyor, durmadan, sevgilim benim, diyordu. Yazık ki bu orospuyu öldüremeyeceğim. Yapacak şey yok. Biz anarşist değiliz. Her şeyden önce disiplin. Yalnız Alman'ı öldüreceksin, dediler. Bu orospuya gelince, öldürülse fena olmaz tabii. Köpek karı gözlerini herifin üzerinden ayırmıyor. Önemi yok. Almanları kovduğumuzda o da layığını bulur. Şeller kaputunu palaskasına astı. Kapıdan 2. masaya oturdu. Şimdi patronun çıkışını beklemeli. Tabii yeni bir müşteri de gelebilir. Ama patron daha tehlikeli. Almanlarla işbirliği yapanların havası var herifte. Şişko epey uzaktı. Sonra kavgaya karışmaz o. Ödü patlar nasılsa. Yazık. Fırsat kaçırdım. Patron şarap almaya mahzene indiğinde görmeliydim işini. Alman şeyi boşalttı ama. Yenisini getirecek nasılsa. Pepe'nin kurşunu hedefini şaşmadı. Şaşması da olanaksızdı ya. Burnunun dibinden vurmuştu Alman'ı. Dar ve ıssız yolda koşarken kadının çığlıkları hep kulağında çınlıyordu. Birkaç dakika sonra Dauphin sokağında dolaşmaya, bir tek atmaya çıkmış kişiler gibi salına salına yürüyordu. Şimdi Formage'in oturduğu Pasteur bulvarına erişmek söz konusuydu. En yakın yer orasıydı. Sabaha kadar orada kalıp kalamayacağını öğrenmişti. Formage yüzünü buruşturmuştu ama razı gelmişti. Pepe, Vaugirard sokağını izledi, yolunu uzatıyordu ama Montparnasse garının önünden geçmemiş oluyordu böylecikle. Sık sık arama yapılıyordu oralarda. Kimliği fena değildi ama tabanca vardı üstünde. Formage'in evinin önüne vardığında saatine baktı. 9:30 olmuştu. Neyse ki fazla geç değildi. Kapıcı kadın iğrenç biri. Bunun dışında evin yeri sakin. Formage sıçan kadar bile gürültü etmez. Kapıcı karı fino köpeğini andırıyordu. Ufak tefek, kıvırcık, kırperçemli, kırmızı şiş gözlü, incecik sesli. Bay Formage evde yok. Merdiven başından seslendi kadına. Peki, bir not bırakırım kendisine. Pepe başına geleni anlayamadan elleri bağlanmıştı bile. Almanın biri tabancayı cebinde buldu. Suratına vurdu bütün gücüyle. Biri, burada vurma dedi, başkaları da gelebilir. Pepe merdivenden aşağı sürüklendi, bir arabanın içine itildi. Temiz havayla kendine geldi, kan tükürdü. Aptallığa bak sen. Oradan kurtul, sonra da gel fare kapanına kısıl. Neyse, şelleri öldürdük ya, önemli olan da bu. Şubat ayı her zamanki gibi kaprisliydi. İlkbaharı hatırlatan birkaç ılık günün ardından sulu kar yağmaya başladı. Nivel tedirgindi. Onu kuşkulandıran Doğu cephesinden gelen haberler değildi. Londra radyosu Rusların başarısını bildirdikçe bıyık altından gülüyordu. Biliyordu Almanların gücünü. Nivel'i tedirgin eden başka şeydi. Londra radyosu yayınlarını dinliyordu. Herkes onun Fransız-Alman yakınlaşmasından yana emniyet müdürlüğünde çalışan, kısacası mert biri olduğunu bilirdi. Ama sefilin birinin ele vermesi De Gaulle yanlısı diye suçlanmasına yeterdi. Anlıyorum diyordu Nivel kendi kendine. Basit kişileri komünizm propagandasından korumak gerekiyor. Benim gibiler için durum böyle değil. Bizler hamur tatlısıyla yetinemeyiz. Kaymak da gerekli. Aklın üstünlüğünü savundukları için selamladım Nazileri. Ama şimdi herkesi aynı çuvala koyuyorlar. Kadim uygarlık ne işlerine yarar? Bildikleri tek şey hayvan terbiyesi. Vahşet ve Amerikalılık karışımı işte. Bu kara düşünceler zaman zaman yerini iyimserliğe bırakıyordu. Güzel havada Champs-Élysées'e çıkmak, Paris'in yeniden canlanmaya başladığını görmeye yeterdi. Tabii ortalık eskisinden çok daha yoksuldu. Pek az otomobili vardı görünürde. Başı açık, çantaları omuzda, genç kızlar bisikletle geziyorlardı. Her biri kibar yosmalar kadar zariftiler. Yiyecek azdı, her şey vesikayla veriliyordu. Kimi sıkıntı çekiyordu, kimi eski hayatını yaşamaya koyulmuştu. Nivel'in yeni kitabı Nefis Hollanda kağıdına basılmış olarak piyasaya çıktı. Aujourd'hui dergisi geniş bir eleştiri yayınladı. Olanaklar çok daha fazlayken bu kadar sözümü etmiyorlardı. Konserler, sergiler, bale. Almanlar kaba insanlar. Tersini söylemek gülünç olur. Yine de bizim kültürümüze saygı gösteriyorlar. Yapraklarını koparmaktan korktuğu Anjou gününü seyreden hayvan postu giymiş bir barbar. İşte yeni kitabın konusu. Eskisi gibi Nivel her sabah emniyet müdürlüğüne gidiyordu. Çok işi vardı. Almanlar durmadan sıkıştırıyorlardı. Ya adını yazdırmamış bir Yahudi yakalanıp getiriliyor ya da sahte kimlik yapan bir atölye basılıyordu. Pikardiyalı geçinen bir takım Polonyalıların yakalandığı da oluyordu. Nivel görevini namusuyla yapıyor ama gayretkeşlik göstermiyordu. Çoğu kere yakınlarının gözyaşlarına dayanamamış ya da sıkılıp şu ya da bu tutuklunun bırakılmasını sağlamıştı. Geceleri şiir yazarak polislikten arınıyordu. Fransızlarla Almanların kültürel yakınlaşmasını sağlamaktı amacı. Berlin'de bir çağdaş Fransız resmi sergisinin açılması kararlaştırıldı. Bazı ressamlar resim yolladılar. Bazıları ellerinde resim olmadığı gerekçesiyle yollamadılar. Pek sevmediği halde Nivel, Sembat'ı görmeye gitti. Benzeri olmayan usta bir ressamdı Sembat. Şimdi kişisel dostluklar söz konusu değildi. Sembat somurtarak homurdandı. Resim vermem. Niçin? Zaten heriflerden bıktım. Resimden de hiç anlamıyorlar. Zevklerini geliştirmek gerek. Onların zevkleri resimle değil, daha çok bombayla gelişir. Nivel soğukça vedalaştı ve çıktı. Birçokları gibi Sembat'ta tarihi anlayamazdı. Fransa bir zamanlar büyük güçtü ya, o çağ artık geride kalmıştı. Ama sanat, yenilgiye uğrayanlarda bile sürüp gidebilirdi. Roma'nın sultası altında bile Atina Atina'ydı. Almanlar bizi mahvettiler, bu gerçek. Eskiden keseme elverişli gelen şeylere şimdi yaklaşamıyorum bile. Ama şiir yazabiliyorum. Bu alanda kendi kendimin efendisiyim işte. Benim manevi benliğimde gözleri yok. Bu yönden komünistlere benzemiyorlar. Tatlı güzel bir akşamdı. Nivel rahatlayarak çekti içini. Kış sona ermişti. Savaşla geçen son kış. Yazın sona erecekti bu savaş. Düşünceli düşünceli karanlık rıhtımları izledi. Tanıdık birine rastlayacağı aklının köşesinden geçmiyordu. Bu karanlıkta da birini tanımak ne güçtü. İyi akşamlar Bay Nivel. Sembat uzun kollarını açmış karşısındaydı. Sarhoş olduğu hemen anlaşılıyordu. Nivel geçmek istedi. Sembat koluna yapıştı. Nasılsınız? Toplayacağınızı topladınız mı? Persefon ne alemde? Onu da emniyetin fişlerine geçirdiniz mi? Nivel kızgın kızgın söylendi. Sarhoşsunuz. Sarhoşlarla konuşmaya alışkın değilim. Evet, sarhoşum diye onu doğruladı Sembat. Siegfriedlerden bıktım. Onun için de içtim. Sarhoşlarla konuşmaya alışkın değilsiniz demek. Benim de alışkın olmadığım yığınla şey var. Siegfriedlere alışamıyorum. Size alışamıyorum. Bir şeye alışamıyorum. Nivel hızlı adımlarla ıssız rıhtım boyunca uzaklaştı. Sembat peşinden geldi. Alkol kokusunu burnuna üfleyip haykırdı. Sizi astıklarında Persefon'un kılı kıpırdamayacak. Bahse girerim. Nivel uzun süre kendine gelemedi. Sarhoş bir adamın sözlerini aldırmamak gerekiyordu. Ama Sembat herkesin kafasından geçeni belirtmişti. Kimi ulusunun acı kaderini paylaşmamak için yabancı ülkelere kaçmıştı. Kimi de Fransa'daydı. Susuyor, uygun fırsat kolluyor, bir tek şeyi düşünüyorlardı. Öç almak. Fransız uygarlığını kurtarmak istiyorum. Yine de bu heriflerin gözünde satılmışım biriyim. Öç almaya yeltenmeyecek kadar onurluyum ama. Tek söz söylesem Sembat bir daha Paris sokaklarında gezemez. Ama susacağım. Fransa'nın az yetiştirdiği değerli ressamlardan birini korumalıyım. Başarımı kıskanıyorlar. Ne alçaklık. Tabii Almanlar benim şiirlerimden bir şey anlamaz. Şirke dizelerime değer verdiğini söylüyor ama ona inanmıyorum. Yine de Almanlar beni koruyor. Sonbaharda Övre'nin genel yayın müdürü birkaç kere Nivel'i çağırmıştı. Doğuda sürüp giden savaş üzerine bir yazı hazırlamak gerekliydi. Nivel şair, yalnız şair olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Bu kez Nivel telefonla arandığında genel yayın müdürü çok sevindi. Gazetenize yazacağım. Avrupa dayanışmasını desteklemenin görevim olduğunu anlıyorum. Nivel'in son çatışma başlıklı yazısı, Övre'nin öteki yazılarından çok süslü üslubu ve bol bol mitolojik işlerinden söz edişiyle ayrılıyordu. Bu yüzden de yazıyı okuyan yaşlı düzeltmen epey sıkıntı çekti. Elüsis'in selvileri altında Knut Hamsun'un kuzeyin çamlarına varıncaya dek çalışıp yarattığı uygarlık ormanını kim koruyor? Sukhnichni ya da Velikiye Luki gibi uyumsuz adlarla dolu gazeteleri okudukça Antea ile Herkül arasındaki son düello aklıma geliyor. Antea, toprak Gaia'nın oğluydu. Kazanmak için toprağa dokunması gerekliydi. Maddeciliğin duasıdır bu. Hidra'yı yenen yarı tanrı Herkül, Antea'yı yerden kaldırdı ve boğdu. İskit ülkesinin karları arasında bizi komünizm canavarına karşı koruyan Weimar'ın gösterişsiz çocuğunda, Venedik'in son oğlunda ya da Finlandiya'nın vakur oduncusunda gözüpek Herkül'ü bulmamak imkansız. Yazıyı sonuna kadar okuyanların sayısı gerçekten çok azdı. Makalesini şiir albümüne yapıştıran Nivel de gazeteciliğe dönmeyi düşünmüyordu. Ama 15 gün sonra bir mektup aldı. Ufak, sık bir yazı, iyi kağıt, tabii imzasız bir mektup. Nivel, vatan hainleri listesinde yer alıyorsun. Rezil olarak ölmeyi bekle. Yaşasın savaşçı Fransa, alçağa bir kurşun. O gece uyuyamadı. Savaş öncesindeki askerler gibiydi. Albümüne şaşkınlıkla baktı ve bir çekmeceye soktu. Artık şiir söz konusu değildi. Sandığından da güçlüydüler. Üstelik de terbiyesiz. Savaş yalnız binlerce kilometre ötedeki Rusya'da devam etmiyordu. Burada ön saftaydı kendisi. Sabah emniyet müdürlüğündeki arkadaşları onu yorgun, yüzünü çökmüş gördüler. Hasta olup olmadığını sordular. Az konuştu. Her zamankinden çok çalıştı. Gece arada bir tabancasını yoklayarak sokaklarda gezindi. Bağırmak geliyordu içinden. Hadisenize, ne duruyorsunuz? Ateş edin. Yavaş yavaş durdu ama şiir yazamadı uzun süre. Defterine şunları karaladı. Bambaşka bir insan oldum. Sanat için sanat dönemi sona erdi. Kan, belki benim, belki yalnız onların kanı gerekli. 3 hafta sonra önüne bir kartvizit koydular. Yuon de Portal. Bir süre düşündü. Çocukluğu sitelerin arasında belirliyordu. Nivel bir noterin oğluydu. Anjou'nun küçük bir kentinde doğmuştu. Tüccarların, zanaatkarların, basit evlerinin, vali konağıyla vilayet binasının üstünde 18. yüzyıldan kalma, parkı, çardakları ve kış bahçesiyle geniş bir malikane uzanıyordu. Nivel, bahçe kapısını geçtiğinde kendini cennette sanırdı. Malikanenin sahibi, dul bayan Yuon de Portal, noteri, yalnız vasiyetname koşullarını uygulayacak kişi değil, aynı zamanda da dost sayardı. Noterin oğlu da onun oğluyla arkadaş oldu. Ne kadar da uzaktı o günler. Kadın yaşıyordu demek. Bekliyordu Yuon de Portal. Salona geçti, kadının elini öperken duygulandı. Annesiyle babası öleli yıllar oluyordu. Kendisini uzak geçmişine bağlayan bir insanı yıllardan beri ilk kez görüyordu. Beni hatırladınız mı? Çok yaşlı, cılız, kitap sayfaları arasında kurutulmuş çiçekleri andıran bir kadındı karşısındaki yüzüne baktığında. Bir zamanlar bu kadının ne kadar güzel olduğunu hatırladı. Size başvurmaya cesaret edemezdim ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki hem sonra eski dostları unutmayacağınızı bilirim. Eskiden zavallı oğlumla birlikte büyümüştünüz. Roger, geçen sonbahar esir kampında öldü. Son mektubunu Temmuz'da aldım. Ardından ölüm haberi geldi. Aileniz hakkında size bilgi vermeliyim. Şaşmayın. Leon'un geleceği anlattıklarıma bağlı. Leon benim bütün hayatım. Roger sözümü dinlemedi. Bünyesi zayıftı. Hukuk ya da edebiyatla ilgilenmesini isterdim. Askerliği seçti. Bir kadınla tanıştı. Ana kıskançlığı sanmayın. Birbirine uymadıklarını ilk bakışta anlamıştım. Kadın 1 yaşındaki çocuğunu da Roger'a bırakıp gitti. Durumu gizledik. Leon'u ben büyüttüm. İşte fotoğrafı. Babasına benziyor, öyle değil mi? Eskiden oğlum için yaptıklarımdan fazlasını Leon için yaptım. Gençliğim geçip gitmişti. Beni ondan uzak tutacak bir şey yoktu. Yürekli bir çocuk. Hocalar da çok yetenekli olduğunu söylüyorlardı. Şiir yazıyor, sizin gibi. Size başvurma cesaretini bana veren de bu oldu. Şiirlerinden birini de getirdim size. Henüz çocuk. Şiiri de çocuksu tabii. 1 ay sonra 18'ine basacak. İşte şiiri. Hıçkırmaya başladı. Gözlerinde yaş yoktu ama zayıf, minicik bir kuşun haykırışını andıran acılı sesler çıkıyordu gırtlağından. Özür dilerim. Size her şeyi anlatacağım. 3 Mart günü polisler geldi. Almanlar değil, Fransızlar. Tinet diye birini, bir komünisti arıyorlardı sanırım. Yanılmışlar. Üst katta oturan bu Tinet ellerinden kurtulup kaçtı. Söyledikleri bu. Yalan mı değil mi bilmem. Kapıcı bir şey görmemiş. Bizim evde Leon'un şiir defterini buldular. Daha küçücük bir çocuk. Şiirlerinde de çocukça şeyler yazmış.